Ayrım 27.
Sayfa 334. John dinlemekten yoruldu. Ağzını genişçe açmış nefes alıyordu. İnsan kokuyordu. Çimen ve kurumuş toprak kokuyordu. Ayer rulo yapılmış bir kağıdı yukarıya kaldırdı. İşte çözüm benim elimde. Onda herkesin oy kullanma hakkına sahip olması için tüm imkanları devreye sokacağımız yazıyor. Monarşiyi anmamak için kendimi tutamıyorum. Şimdiye kadar o kendi için var oluyordu. Ama ben bu büyük toplantının adına söylüyorum ki eğer artık milyonların iyiliği için var olmazsa hiç var olamayacak. Onaylayan bağırışlar. Dinleyin, doğru, dinleyin. Sesleri konuşanın sözlerini böldü. Öyle görünüyordu ki ovadaki insanlar askerleri unutmuşlardı. Düşmanlarınca sarıldıklarını unutmuşlardı. İşçi devam etti. Açlar, savunmasızlar, dullar, öksüzler, ihtiyarlar. Tüm gelecek nesiller bizim özgürlüğü kazanmamızı bekliyorlar. Hayatımızı zindana çevirdiler. Gelecek nesilleri kabusa mahkum etmeyeceğiz. İşçi sınıfının çıkarları her yerde aynı ve sümürenler işçilerin birleştiğini yakında görecekler. Bilgi, iktidar, birlik ise güç verir. Sizi temin ederim ki güç ve bilginin birleşmesi yakın bir gelecekte tüm dünyadaki aristokrasiyi yok edecektir. Hepimiz uyanık olalım. Bakın Londra'da neler yapılıyor. Başkente ne rezillikler yapılıyor. Zenginler Rus despotu Nikolay'ın ve korkak Fransız despotunun ve tüm despot kardeşlerinin temsilcilerini bizim Efendimiz Victoria ile yazışmak için davet etmişler. Victoria küçücük bir kız. Onun için el işleriyle ilgilenmek daha yararlı ve daha iyi olur. İşte aristokratlar ne işler çeviriyor. Biz onları çok az ilgilendiriyoruz. Eğer yemek yemeyi ve insan olmayı istemeseydik daha da az ilgilendirecektik. Eğer onlar için savaşıp köle gibi çalışarak onların doymak bilmeyen iştahlarını tatmin etseydik. Rezalet diye bağırıyordu kalabalık. Rezil aristokratlar. Lanetleyelim onları. Canlarını cehenneme gönderelim. Kendimize ve ailelerimize özen gösterelim. Biz aşağılamaları hatırlıyoruz, intikam alabiliyoruz. Sadece kraliyetin parıltısını değil, lanet Bastili de görüyoruz. Ned Lat gibi zeki, dedi John, ekipçe ayar için. Konuşmacıyı onaylayıcı ıslıklar ve tezahüratlarla gönderdikten sonra göstericiler Elliot'un şarkısını söylemeye başladılar. John sözleri bilmiyordu. Zor olmayan nakaratı söylemeye başladı. Susamazdı. Sesler gırtlağından kendiliğinden çıkıyordu. John tüm dünyaya sesini duyurmasının bile içindeki coşkuyu yansıtamayacağı kadar mutluydu. Zengin kanun dövüyor, duymuyor yoksulların inlemelerini. Sert bakışı, aşağılayıcı ruhuyla bizim çektiklerimize sağır. Ama geliyor hesaplaşma saati, es geçmeyecek sizi. Ölmeyecek bu sözler, intikam çağrısı olacak. O'Connor, Fergus O'Connor burada diye bağırdı başkan. Başkan az önce 100 bin kişilik koruya şeflik yapmıştı. Bu sözcükler elektrik akımı gibi kalabalığın içerisinde yayıldı. Şarkı dindi. Binlerce kafa Chartist liderinin geldiği yöne doğru döndü. Anneler çocuklarını kaldırdılar. Bakın sonsuza kadar bizim dostumuzu, bizim koruyucumuzu unutmayın. Fermanı o düşünmüş, o ve diğer iyi insanlar diyorlardı kadınlar oğullarına ve kızlarına heyecanlı heyecanlı gülümseyerek. İnsanlar tribüne yaklaşan adamı görebilmek için parmak uçlarında duruyorlardı. Fergus O'Connor, bu ismi kim bilmiyordu ki? Bravo O'Connor, bravo, bravo liderimize. Susun, dikkat, dinleyin, Fergus konuşmak istiyor. En sonunda O'Connor kalabalığın karşısına çıktı. Her zaman olduğu gibi uzun uzun eğiliyor, aynı zamanda dikkatle suskunlaşmış kalabalığa bakıyor ve kendisini görmelerine izin veriyordu. O bu kısa tanışma anlarını seviyordu. O binlerce gözün onun yüzüne hissedilmez dokunuşunun verdiği hafif heyecanı seviyordu. Fergus'un dış görünüşü oldukça gösterişliydi. Onun konuşmalarının etkisi sadece sözlerinde değil, uzun boyunda ve güçlü jestlerindeydi aynı zamanda. Sesi keskin ve çatallıydı. 1.80 boyunda atletik yapılı biri olan O'Connor bir insan azmanına benziyor ve sadece görünüşüyle bile dikkatleri çekiyordu. Tek fiziksel kusuru kısa, kalın boksör boynuydu. Dik başı ve fular gibi bağlanmış yüksek yakaları bu kusuru saklamaya yarıyordu. Aslında bu kusur Chartist liderinin dış görünüşüne hiç de zarar vermiyordu. İşte şimdi de hafifçe sallanarak ve çok iyi parlatılmış siyah ayakkabıların topukları üzerinde daha da uzun görünmek için yükselerek gergin bir şekilde kocaman güçlü başını kaldırdı. Aslında bu hareket onun doğallığını bozmuyordu. O'Connor İngiliz değildi. Hareketlerinin sinirli canlılığı, yüzünün keskin enerjik hatları ve sakin duramayan yırtıcı bir hayvanınki gibi yuvarlak gözleri ondaki her şey İrlandalılığı çağrıştırıyordu. O'Connor İrlanda kökenli olduğu için perişan oluyordu ve her şeyiyle gerçek bir Anglo-Sakson olmaya özen gösteriyordu. Temiz, gereğinden fazla temiz İngiliz aksanıyla gurur duyuyordu. Cümle kuruluşu o denli imla kurallarına bağlıydı ki gerçek İngilizler onun doğruluğundan şüphe ediyorlardı. Fergus'un jestinde, sözünde, bakışında enerji vardı. Bu bir hastalık nöbeti değil, büyük yaşama gücünün enerjisiydi. Harekete katılanlardan hiçbiri daha büyük bir üne kavuşamamıştı ve hiçbir ün bu kadar güçlü değildi. Her konuşmacının eğer gerçekten konuşma kabiliyetine sahip ise sadece kendine ait metotları, kendi denenmiş nüansları, kendi özel stili vardır. Fergus ya zafer ya ölüm sözleriyle başladı. Uzun ve ayrıntılı olarak dinleyicilere kendisini anlattı. Halkın ücretsiz kahramanı olduğundan söz etti. O'Connor'ın bilinçli olarak yaptığı övünmeleri ve ben merkezli konuşmaları halkı etkileyebiliyordu. O'Connor onlara köleliğin acılarını, zenginlerin alçaklıklarını, sömürünün çok çeşitliliğini anlatıyordu. Sanki kendisi bir proleter olmanın tüm kabusunu yaşamış gibi. "Bana inanıyor musunuz?" diye sordu Fergus. Kalabalığın cevabı net duyulamayacak kadar güçlüydü. Fabrika sirenlerinin sesi bile yüz binlerce gırtlaktan aynı anda çıkan bu inanıyoruz'dan daha güçlü olamazdı. Kulak kabartmış olan süvarilerin atları yine panik içinde titrediler ve şaha kalktılar. Hemen sakinleştirildiler. "Bugün Lord Brown ve Yoksullar Kanunu hakkında konuşacağım," dedi Fergus ve işçilerin bağlılık ve güven ifadesini çok doğal bir şeymiş gibi kabul etti. "Konuş," diye cevap verdi kalabalık. "Harry Brown," diye başladı O'Connor ve yumruğunu tehditle savurdu. "Sizin yoksullar kanununa ihtiyacınız olmadığını iddia ediyor. Çünkü her genç insan ihtiyarlığı için para biriktirmek zorundaymış. Ama Harry Brown bunu ağzının bir ucuyla söylerken diğer ucunu yamultarak kendi emekliği için yıllık gelirine ek olarak 4.000-5.000 fond zam yapılmasını dileniyor. Eğer halk bu hakka sahip olsaydı ona böyle bir maaş vermezdi. Ne yapardı Harry? Devlet hazinelerine doğru sürünüp kapıyı çalardı. Ama nöbetçi kapıyı açmayıp kim o diye sorardı. O zaman zavallı Brown şu cevabı verirdi. Ben eski Kaiser'im." O'Connor at çenesini öne çıkararak ihtiyar gibi konuşmaya başladı. 1250 fan çeyrek yıllık maaşımı almaya geldim. Ama nöbetçi de şunu söylerdi. Bugün buraya senin gibi bir sürü adam geldi ve senin için artık hiçbir şey kalmadı. Ve o zaman Harry de ağlayarak aman ne olacak benim halim, nereye gideceğim? Nöbetçi de şöyle cevap verirdi. Halk için hazırladığım Bastille'e git. Lord Harry ve Lady Harry Bastille'e geldikleri zaman gardiyan onlara sizin hücreniz sağda, Lady'ninki de solda. Biz burada Malthus'cıyız ve çoğalmanızdan korkuyoruz. O yüzden sizi ayrı tutacağız derdi. Eğer ben o sahneye şahit olsaydım Lady Brown'a acır ama Lord Harry'e acımazdım. O'Connor'ın konuşması her dakika patlayan kahkahalar tarafından kesiliyordu. John kalbi ağrıyasıya kadar gülüyordu. Bir ucundan diğer ucuna kadar insanlarla örtülü tüm Balring bir ağızdan gülüyordu. Sadece atlar ve askerler gülümsemeye cesaret edemiyorlardı. Kahkahalar onaylayan haykırışlar ve tezahüratlar arasında boğuluyordu. Fergus ileri doğru eğildi ve beyaz bir kağıdı salladı. Fermanın 6 maddesinin hepsini size okuyacağım. Ferman sözcüğü söylenince şapkalar yukarı doğru uçtu. Londra İşçiler Birliği Derneği'ne ve bizim dürüst yoldaşımız William Lovett'a bildirge göndereceğiz. William Lovett bunu düşünenlerden. Şimdi sessizlik. Fermanı okuyorum. Madde 1. Reşit, akli özrü olmayan ve suç işlememiş tüm erkeklere oy hakkı diye yavaş yavaş okuyordu O'Connor. Ve herkes ihtiyar, genç, kadın, erkek, çocuk onun arkasından her sözcüğü tekrarlıyorlardı. Balring'de bayram, hatta dua okumanın neşesi hakim olmuştu. Madde 2. Madde 2 diye cevap verdi kalabalık bir yankı gibi. Her yıl seçilen bir parlamento. Parlamento. Her yıl seçilen diye tekrarlıyordur diğerlerine yetişmeye çalışmayan Joe. Madde 3. Yoksulların da temsilci olabilmeleri için milletvekillerine maaş. Madde 4. Burjuvaların tehditlerini ve rüşvetlerini önlemek için gizli seçim. Madde 5. Ülkenin eşit seçim bölgelerine ayrılması. Böylece temsilci sayısı eşit olacak. Madde 6. Zaten formalite icabı olan temsilcilerden alınan 300 fan sterlinin kaldırılması her seçmene aynı zamanda seçilebilme hakkı için. Burada bulunan herkesin uğruna canını vermeye hazır olduğu bizim ferman işte bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz tek bir yürek gibi cevabını veriyordu Balring. Ama biz mümkün oldukça kan dökmemeye çalışarak ilerleyeceğiz. Biz milyonlarca imza toplayacağız. Kraliçe ve Lordlar Kamarası milyonlarca insanın önünde bizim dürüstçe hak arayışımızı reddetmeye cesaret etsin bakalım. O'Connor'a cevap olarak Chartistlerin marşı söylendi. Çalıyor dünya üzerinde borular. Özgürlük. Kalkıyor dünya savaşa, dalgalanıyor kutsal savaşın bayrağı, geliyor halklar sayısızca. Yüreğimiz ateş arzularıyla doluyor, kırıyor zincirleri ruh. Hey, var mı bir yerlerde iktidar ve güç, köleliği yeniden doğurabilecek? Ölüm, tüm zalimleri ölüm, özgür bir hayat doğacak. Hava kararmıştı, onlarca sevgi dolu el O'Connor'ı tribünden indirdi. Dönmeye hazırlanan göstericiler meşaleler yaktılar. Bir örgücü olan son konuşmacı gaz lambalarıyla aydınlatılan tribünde konuştu. Yarı ıssız ovadakilere değil, Baldring'de hareketsizce dizilmiş askerlere konuşuyordu daha ziyade. Ey siz halkın doyurup giydirdiği askerler, siz ateşe hazır silahlarla burada durmaya cesaret ediyorsunuz. Hiç umurumuzda değil, korkmuyoruz. Hepimiz gerektiğinde silahlanıp bölüklerde bulunan tüm askerleri kovabiliriz. Sıralar halinde dizilmiş yanan meşalelerle karanlığı parçalayan işçiler alandan ayrılmaya hazırlanıyorlardı. Bu garip bir şenlikti. Meşalelerin ışığı askerlerin kanlı çizgiler halindeki kan kırmızısı süngülerinde yansıyor ve üniformaların üzerindeki altın işlemelerde oynaşıyordu. Şehirdeki bayram havası kopacak korkunç fırtınanın jeneriği gibiydi. İşçiler olacaklardan habersiz, neşeli ve heyecanlıydı. Bu sefer ihtiyar John arka sıralarda yürüyordu. Onun için yeni sayılan marşları mırıldanıp hatırlamaya çalışıyor ve nedenini bilmeden kendi kendine gülüyordu. Kendisiyle birlikte kutsal bir şey gibi Baldring'in ıslak toprağını götürmek istiyordu. Dilenci hayatı sürdürmekten yorulmuş, ezilmiş olan bu insanların her birini kucaklamak istiyordu. Mutluluk insanın içindeki iyiliği besliyordu. John sevgi buhranları altında eriyordu. Bu 50 yılda kabına sığmazca birikmiş bir sevgiydi. Hiç kimse ona dokunmamıştı. Hiç kimsenin yoksul, yalnız işçinin şefkatine ihtiyacı olmamıştı. John'un kendisi de sevgiyi tanımamıştı. Kadınları içkiyi aradığı gibi arıyordu. Onlar pahalıya patlamıyorlardı. Unutmaya yardım ediyorlar, bir anlık hüzünlerden ve sarhoş yalnızlığından uzaklaşma yolu oluyorlardı. Bazen onu parasız avutuyorlardı. Hatta bir tanesi ona kızıl saçlarını daha uzun süre hatırlaması için bir kurdele hediye etmişti. Ama o gezginciliği sırasında bu kumaş parçasını kaybetmişti. Sarhoş olduğu meyhaneleri, ambarlarda, kıyıda demirlerin arasında, şehir dışındaki çayırlarda yattığı kadınları hatırlamaya değer miydi? O hepsine Mary diyordu ve hepsi hakkında da iyimser konuşuyordu. Kancık köpekler. Ferman, bizim ferman, ferman. Firgas O'Connor bizim öğretmenimiz diye mırıldanıyordu ihtiyar kendisinin bestelediği şarkıyı. Kendi kortejiyle birlikte şehre kenar mahallelerdeki bir sokağın başına gelmişti. Uzaklarda Var Ol Britanya müziği çalıyordu. İşçiler ise Var Ol Ferman'ı söylüyorlardı. Hiç kimse subaylardan birinin delilikten veya intikam isteğinden dolayı mahmuzu vurup atını şahlandırdığını ve kalabalığın üstüne saldırdığını fark etmedi. John üzerinde atın gövdesinin arka yarısını, çizmenin kalın tabanını gördü. Hiç paniğe kapılmadan eğere yapıştı. Ayaklarının üzerinde duramadı ve at onu sürükledi. İşçiler beklenmedik saldırıdan yumruklarla korunuyorlardı. Çizmesine tutunmuş ihtiyarla birlikte subay kenara çekildi. Kan içiciler ve onların kiralık adamlarına karşı çılgınca lanetler kusan John'un dışında hiç kimse gözaltına alınmamıştı. Mutlu gün ihtiyar için polis karakolunda ağır bir geceyle bitti. ''Siz bir kraliyet subayının atını hakaret etmekle suçlanıyorsunuz.'' diye bildirdiler John'a suçunu ve onu hücreye kapattılar. Hücrede ertesi gün dövülecek olan iki kişi yatıyordu. İhtiyar hava aydınlanana kadar hücre arkadaşlarına fermanı, Baldring'deki mitingi ve kahraman Firgas'ı anlattı. Sabahleyin en azından ambardaki köşesi kadar rahat olan polis karakolunu ve yeni arkadaşlarını büyük bir üzüntüyle terk etti. Ortak hücrelerde tıpkı yolcu arabasındaki gibi kolayca arkadaşlık kurup birbirlerini tanıyabiliyorlardı. John bir gecede kendisiyle ilgili hatırladığı her şeyi anlatmış ve ayrıntılı iki hayat hikayesi dinlemişti. Gözaltına alınan iki adamın anlattıklarından John onların hırsızlıkla suçlandığını, birisinin bir yıl önce alkol fabrikasından atıldığını, diğerinin ise vergiler yüzünden iflas edip iş aramak için köyünü terk ettiğini öğrendi. İkisi de yiyecek çalarken yakalanmıştı. John sopa dayağından kurtarılmış, daha önce ödenen kefaletten dolayı serbest bırakılmıştı. Kefalet, Dr. Taylor'ın ricası üzerine zengin bir iş yeri sahibi olan aşırı çartist biri tarafından yatırılmıştı. Arkadaşları onu karakolun kapısında karşıladı. İhtiyarın gözleri nasıl yaşarmasındı ki? O an kendisini en korkunç hapishaneden, yalnızlığın hapishanesinden çıkmış gibi hissetti. Görünüşe göre, dedi Willy Brinter'ın eni sıkarken, tabutumun arkasından da yürüyenler olacak. Sen rahat ol, biz seni ferman gibi götüreceğiz. Sadece imzalar yerine peşinden canlı insanlar yürüyecek, diye cevap verdiler. Yeşil sokakta çamaşırcı Clara, subayı döven ihtiyarın öyküsünü kahramanca ayrıntılar ekleyerek anlatıyordu. İddianamede ihtiyarın sadece atı dövdüğünün yazması önemli değildi. Clara, halkın haklarını koruyan bu cesur kahramanla aynı mekanda yattığından dolayı gurur duyuyordu. Akşam Clara, John'un şerefine bira kaynatıp ambar sakinlerine dağıttı. Birmingham'ın en renksiz ve hüzünlü sokağı, Yeşil Sokak, böyle gürültülü bir şölen görmemişti. Işığın ancak deliklerden girdiği, insandan ziyade hayvan barınaklarına benzeyen buradaki binalar, özel bir karamsarlığa ve yıkık dökükliğe sahipti. Yeşil Sokağın adıyla alay edilircesine, taşlar arasında hiçbir cesur otçuk, hiçbir ağaç cağız yoktu. Sokağın boş alanla birleştiği yerde şehir çöplüğü vardı. John, Chartistlerin örgütüne üye olmaya karar verdi. Bunu kendi komitesine, iş yerinin sahibine ve ambarın kiracılarına bildirdi. Fermanı kendi elleriyle imzalamak istediği için isminde ve soyadında geçen harfleri öğrenmeye başladı. Fermanı okur yazarlığı olmayan insanların kullandığı işareti bırakmak istemiyordu. İhtiyar için bahar mutlu bir gün gibi geçti. İş yerinde, kavşaklarda, belediyenin ilan panosunun önünde duran yolcular arasında, küçük meyhanelerde, fabrika kapılarının önünde, her yerde seçim hakkı ve halkın parlamentoya karşı bildirisindeki 6 maddenin her biri hakkında ajitasyon yapıyordu. İhtiyar fermanı 10 milyon kişinin imzalayacağını ümit ediyordu. Geceleri genellikle uyuyamadığı saatlerde Willy Brinter'ın yardımıyla öğrendiği harfler onun üzerine geliyor, tavanı deliyor, gökyüzünden meteorlar gibi düşüyor, sık ekilmiş kasvetli ağaçlarla birleşiyor, İngiliz ormanlarının sıralarına giriyor, nehir yataklarının kumları gibi birikiyorlardı. Milyarlarca harf kağıdın çizgisi üzerinde tellerdeki kuşlar gibi diziliyorlardı. Böylece soyad ve ad sütunları oluşuyordu. Sayısız John Smith vardı. Bir John Smith'i diğerlerinden farklı kılmak için ne yapmalıyım diye merak ediyordu ihtiyar. Her fabrikanın, her şehrin kendi John Smith'i vardı. Birinci John Smith, ikinci John Smith, 20. Hayır, öyle olmamalı. İhtiyar nasıl olması gerektiğini bilmiyordu. Ama benim gibi ihtiyar bir John Smith olacağını hiç sanmıyorum, diyor ve yine büyük bir zevkle, bir avantaj gibi kendi yıllarını vurguluyordu. İhtiyarlık onun sınıfındaki insanlar için müthiş bir ayrıcalıktı. Yazacağım. John Smith 59 yaşında. Chartist harekete katılmak John için düşüncenin ve konuşmanın okulu oldu. Sözü bir zamanlar çıkrığı ve daha sonra bileyleme taşını kullanmayı öğrendiği gibi öğrendi. Dokuma işçisinin dokuma makinesinin üzerindeki dağınık ipliklerin uçlarını topladığı gibi o da kendi düşüncesini yönetip toplamayı öğrendi. Sözlerle silahlanmıştı ve onlarla darbeler indirmeye çalışıyordu. Eskiden istemeyerek de olsa suskun olan, sonra da sözü keşfeden tüm insanlar gibi zapt edilmez derecede konuşkan olmuştu. Yeşil Sokağındaki nemli ambarın tüm köşe kiracıları döşek ve somyalarının üzerine yatmış ihtiyarın akşam konuşmalarını dinliyorlardı. Willy Brinter artık kısa süre önce öğrencisi olan ihtiyarla güzel konuşmada yarışmaya cesaret edemiyordu. Her zaman kesinlikle yeniliyordu. İhtiyar John kendisinde bulduğu her şeyi, şimdiye kadar belleğinin hareketsiz kuytuluğunda, tecrübesinde ve düşüncesinde yatan her şeyi anlatmaya çalışıyordu. John acele ediyordu. Sanki bu hayatının son baharıymış gibi. Toprak zeminin üzerindeki komşuları onu can kulağıyla dinliyordu. Baldring'deki mitingden önce ihtiyar John'un bu kadar çok şey bildiğini kim tahmin edebilirdi ki? Kötülük yavaş yavaş yayılmış diye heyecanla konuşuyordu ihtiyar. Herkesin seçme hakkına sahip olması belki de bir zamanlar her insanın sahip olduğu bir hakmış. Ama halk bunun değerini bilmeyip bazı kritik zamanlarda kendisini kandırmalarına ve dolandırmalarına izin vermiş. Böyle anlıyorum ben her şeyi. Melor diyordu ki, o her zaman gerçeği söylerdi. Bir zamanlar İngiltere'de yoksullar yokmuş. Belki de sadece tembeller arasında varmış. Vergiler düşükmüş. Parlamento ise halkın tümü tarafından seçilip herkesin iyiliği için çalışıyormuş. Biz haklarımızı yavaş yavaş kaybetmişiz. Körler, cennette bile eşitlik yok ki yeryüzünde nasıl olsun, diye sözünü kesti birileri. Aristokrasi halkın çok zengin olmasından korkmuş ve kurnazca kanunlar çıkarmış. Bizi kandırmak ve kendi felaketini hazırlamak için, diye hiç şaşmadan devam ediyordu John. Kanunları sakın ola ki halk bolluğun oltasına takılmasın, diye çıkarmışlar. Ama bu ilk kanunlar çıktığında bile işçi yeterince iyi kazanıyormuş ki yiyebiliyor, altına sığındığı bir saçağı olabiliyor ve doğru dürüst giyinebiliyormuş. Bizim atalarımız kendilerine yağlı bir koç eti veya bir parça iyi sığır eti alabiliyorlarmış. Böyle zamanların da olduğuna inanamıyorsunuz değil mi? Ama ben yalan söylemediğimi biliyorum. Varmış böyle zamanlar. John sustu, dudaklarını yaladı, burnunu çekti. Ambar nem, ıslak çamaşır, kedi pisliği, çürümüş atık kokuyordu. Rüzgar şehir çöplüğünden ekşi kötü kokular getiriyordu. Ama dinleyiciler bir parça kızarmış eti düşünüyor ve hayallerinin kokusunu alabiliyorlardı sadece. İşte böyle zamanlarmış. Ya şimdi? Biz ne zaman koyun eti yiyebiliyoruz? Aristokratlar kendilerine gelip halkın daha az yemesi için çaba sarf etmişler. Ama bu da onlara az gelmiş. Bizim atalarımızın elbiselerine bakmışlar ve çok süslü püslü olduklarına karar vermişler. O yüzden hiçbir işçi ve zanaatkarın kumaşının metresi 24 şilingi geçen ceket, pantolon alamayacağına dair kanun çıkarmışlar. O zaman kanun gerekiyormuş böyle şeylerin olması için. Şimdi artık kanuna da gerek yok. Biz öyle soyulmuşuz ki üzerimiz perişan ama kumaşın fiyatı bir şiling olsa bile yine alamayız. İşler böyle gidiyormuş. Aristokratlar zenginleşiyormuş, biz ise gittikçe yoksullaşıp bitkinleşiyormuşuz. Aristokratlar insanlıktan çıkışımızı yeterli bulmamış, bütün dünyaya da hakim olmak istemişler. Amerika'da sömürgeler edinmeye başlamışlar. Ama cesur Amerikalılar onlara günlerini göstermişler. İsyan etmişler, savaş başlamış ve Amerikalı yurtseverler kazanmış. Ah şimdi biz değiliz. Bizim babalarımız, atalarımız da bunlar değil. Sonra Fransız devrimi başlamış diyorlar. Tanrı bilir, o zaman doyumsuz zenginler nasıl korkup tavşanlar gibi titremeye başlamışlardır. Onlar halkın kendine iyi bir hükümet seçmesini engellemek için Fransız halkına savaş açmışlar. Bu iğrenç savaş 20 yıl sürmüş. Ölenlerin haddi hesabı yok. Şimdi Fransızların kuralları var ve halk tıpkı devrimden önce olduğu gibi şimdi de çok kötü durumda. İngiliz halkının sırtında ise 800 milyon funtlık askeri harcamayı karşılama yükümlülüğü ve dünyada eşi benzeri olmayan vergiler var. Bundan eminim. Bunu tam olarak biliyorum. İhtiyar konuşma yeteneğini herkes uyuduktan sonra da sık sık sergiliyordu. Dinleyicilerin yorgunluğu onun konuşmasındaki tatlılığa baskın geliyordu. Bahar geçti. Nemli, pembe İngiltere yazı geldi. Birmingham'da birçok şey değişti. Yerel yönetim, Baldwin'de toplantı yapanlara gittikçe daha kötü bakmaya başladı. Halk onlar için tehlikeli olabilecek bir hareketlenme içindeydi. Meşaleli gece yürüyüşleri birkaç kez engellenmişti. John'un patronu ve çay tüccarı Moore artık işçilerinin hareketine soğuk bakıyordu. John O'Connor'dan sonra ikinci öğretmeni olarak gördüğü Dr. Tyler'a gitti. Tyler gazete editörlüğü yaptı. Glasgow'dan yeni gelmişti. John geldiğinde o kare şeklindeki bir bavuldan bildiri ve çağrı tomarları çıkartmakla meşguldü. Tanımadığı bu ihtiyarı neşeyle selamlayarak ona bir sandalye uzattı. John ahşap sandalyenin ucuna ilişerek genç adamı iyi niyetli bir şekilde inceledi. Zevk olsun diye giydiği geniş denizci elbisesinin içerisinde çok yakışıklıydı. Elbisesiyle hava atıyordu. Siyah gür saçları ortadan ikiye ayrılmış, kadınsı bukleleri güçlü boynunun iki yanından kıvrılıp mavi açık yakasının üstüne düşüyordu. Siyah parlak gözlerini kışkırtıcı bir şekilde kısmıştı. John Tyler'ın saç modelini beğenmemişti. Lady diyerek burun kıvırıyordu ihtiyar işçi. John Tyler'ın tribündeki halini hatırladı ve kızgınlığı geçti. Tyler mükemmel bir konuşmacıydı ve John onu sık sık Birmingham'a uğrayan tüm Chartist liderleri tercih ederdi.